Eva Luna, Isabel Allende, 1989 Columbus Roman Ödülü. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım, Haziran 1990. Türkçe'ye çeviren Süheyla Kalfagil. Bu kitap 245 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mart 2012. Okuyan Nalan Çiftçi. Eva Luna belki de Isabel Allende'nin kendi yaşam öyküsü. Çünkü Eva Luna'nın yaşamındaki karmaşa bir kadın ve bir yazar olarak Allende'nin yaşamında da var. Eva Luna yaşamayı bir masal gibi gören ama bu masalı umut savaşı haline getiren bir kadın. Alışılmamış, ilginç bir roman. Isabel Allende, Eva Luna. Isabel Allende çarpıcı ve usta anlatımıyla günümüz Latin Amerika edebiyatının zirvesini yansıtıyor. Eva Luna, yaşanmışla düşünülenin, okunmuşla olmuşun, gerçekle hayalin muhteşem bir karışımı. Özlediğimiz büyüleyici gerçekliğin nefis bir örneği, Stern dergisi. Isabel Allende, Güney Amerika'da yıldızı parlayan genç bir kadın yazar. Politikaya karışmış, öfkeli ama duygulu. Ruhların Evi adlı romanıyla adını dünyaya duyuran Allende'nin yeni kitabını da seveceksiniz. 1. Adım Eva. Annemin bana isim seçerken karıştırdığı kitaplara göre yaşam anlamına geliyor. Karanlık bir evin en dipteki odasında dünyaya geldim ve antika mobilyalar, Latince kitaplar, insan mumyaları arasında büyüdüm. Fakat bu durum beni yine de melankolik yapmadı. Çünkü dünyaya belleğimde bir orman soluğuyla geldim. Babam sarı gözlü bir kızılderiliydi. Yüz nehrin birleştiği bir yerden geliyordu. Orman kokardı ve başını hiçbir zaman gökyüzüne kaldırmazdı. Çünkü ağaçların kubbesi altında büyümüştü. Işık ona arsız bir şeymiş gibi gelirdi. Annem Consuelo, çocukluğunu serüvencilerin yüzyıllarca som altından kente aradıkları büyülü bölgede geçirmişti. Yöreden o denli etkilenmişti ki izlerini bana miras bırakmak için elinden geleni yaptı. Misyonerler Consuelo'yu daha yürümeyi öğrenmeden aldılar. İskelede tatlı su balinası tarafından kusulan küçük Yunus gibi kıvrılmış, üstü başı çamur, pislik içinde çıplak bir yaratıktı. Onu yıkadıklarında bir kız çocuğu olduğunu anladılar. Bu da onları şaşkına çevirmiş olmalı. Ama ne yapsınlar? Almışlardı bir kez. Nehre atacak değillerdi ya. Sonunda utanılacak yerlerini örtmek için bir beze sardılar. Enfeksiyonu geçirmek için iltihaplı, kapanmış gözlerine birkaç damla limon damlattılar ve ona akıllarına gelen ilk kadın adını verdiler. Misyonerler fazla abartmaksızın küçük kızın eğitimini üstlendiler. Ve kimin nesi olduğuna da uzun boylu kafa yormadılar. Çünkü kız bulununcaya kadar onu koruyan kaderin, bundan sonra da ruhsal ve fiziksel sağlığını gözetmeyi sürdüreceğinden ya da en kötü olasılıkla onu gökyüzüne diğer günahsızların yanına götüreceğinden emindiler. Consuelo, misyonun sıkı hiyerarşisi içinde kesin bir yeri olmaksızın büyüdü. Tam olarak hizmetçi değildi. Okuldaki yerlilerle aynı sınıftan da değildi. Rahiplere hangisinin kendi babası olduğunu sorduğunda münasebetsizliği yüzünden bir tokat yerdi. Bana bir Hollandalı gemici tarafından bir sandala konup suya bırakıldığını anlatırdı. Sanırım bu benim ısrarlı sorularımdan kurtulmak için sonradan uydurduğu bir masaldı. Gerçekte ana babasının kimler olduğu ve oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir şey bilmediğine inanıyorum. Misyon, kıyıdan gökyüzüne doğru yükselen, yüce jeolojik kulelerin eteklerine kadar yayılan karmaşık, zengin bir bitki örtüsünün ortasında küçük bir vahaydı. Orada zaman kavramı kayboluyor, mesafeler insan gözünü yanıltarak yolcuları ayrı yerde dönüp dolaşmaya yönlendiriyordu. Nemli ve boğucu hava, çiçek, çürük ot, insan teri ve hayvan kokuyordu. Sıcak bunaltıcıydı, insanı rahatlatacak hafif bir esinti bile yoktu. Taşlar kızıyor, damarlardaki kan kaynıyordu. Akşama doğru ortalık sokmaları için insanı uzun süre rahatsız eden fosforlu sivrisineklerle doluyordu. Geceleri kuş cıvıltıları, maymunların çığlıkları ve yüksek dağlardan doğan bir savaş gürültüsüyle aşağı dökülen çağlayanların uzaklardaki gürlemesi duyuluyordu. Ayine çağrı için çapraz direklerden oluşmuş bir kulesi ve bir çanı olan saz ve kerpiçten yapılmış sade yapı, çevredeki tüm kulübeler gibi pırıltılı suları güneş ışınlarının göz kamaştırıcısı yansımasında sonsuza doğru itip giden bir ırmağın çamuruna gömülü kazıklar üzerinde dengesini korumaya çalışıyordu. Evler sessiz kayıklar, çöpler, köpek leşleri, kurbağalar ve adı bilinmeyen beyaz çiçekler arasında akıntıya kapılmış gibiydi. Consuelo'yu bu sonsuz yeşillik içinde ta uzaktan bir ateş demeti gibi kızıl saçlarıyla ayırt etmek kolay olmalıydı. Oyun arkadaşları şiş karınlı birkaç kızılderili çocuk, küfürlerle karışık Ave Maria okuyan bir papağan ve zincirle masanın ayağına bağlı olan ormanda dişisini araması için küçük kızın sık sık serbest bıraktığı ama pirelerini temizletmek için hep aynı yere dönen bir maymundu. O dönemde Jungle'a incirler dağıtan, Vatikan'a karşı söylevler veren, Hristiyanlığı kabul edenlerin açıkta şarkı söyleyebilmesi için yağmur güneş demeden at arabasıyla piyano taşıyan protestanlar dolaşmaya başlamıştı bile. Bu rekabet Katolik rahiplerin tüm zamanını aldığı için Consuelo'yla hemen hiç ilgilenemiyorlardı. Böylece Consuelo, güneşten kavrulmuş balık ve manyok ile kötü beslenmiş parazitli, her yanı sivrisinekler tarafından sokulmuş bir halde kuşlar kadar özgür hayatta kalmayı başardı. Ev işlerine yardım etmek, ayinlere, bazı okuma, aritmetik ve din derslerine katılmaktan başka işi yoktu. Kafası nehrin taşıyıp getirdiği efsaneleri ve masallar, karşıdan karşıya gelen öyküler, simgeler, kokular ve renklerle bilmediği bitkileri keşfederek hayvanların peşinden koşarak başıboş dolaşıyordu. Tavuklu adamı tanıdığında 12 yaşındaydı. Fırtınalarda kavrulmuş, dış görünüşü sert ve kuru, içi ise neşe dolu bir Portekizliydi. Tavukları patronlarının daha sonra karınlarını bir çakıyla yarması ve onun zenginleşmesi için yetersiz ama düşlerini beslemesi için yeterli olan birkaç altın tanesi bulmak için parlayan her şeyi yiyip yutuyorlardı. Bir sabah Portekizli, beyaz tenli ve saçları alev alev eteklerini toplamış, ayaklarını bataklığa daldırmış olan kızı affetti. Ve yine sıtma nöbetinin tuttuğunu sandı. Şaşkınlıktan sanki atını çağırmak istermiş gibi bir ıslık çaldı. Kız ıslığı duydu, başını kaldırdı, bakışları karşılaştı ve birbirlerine gülümsediler. O günden sonra erkek tutkun tutkun kızı seyretmek, kız da Portekiz şarkıları öğrenmek için sık sık bir araya geldiler. Bir gün adam, "Gel altın toplamaya gidelim," dedi. Misyonun çan kulesi gözden kayboluncaya kadar ormanın içine girdiler. Çalılıkların arasında yalnızca adamın bildiği patikalara daldılar. Bütün gün horoz gibi gıdaklayarak tavukları aradılar ve yeşillikler içinde gördüklerini tüylerinden yakaladılar. Kız onları dizleri arasında tutarken adam ani bir bıçak darbesiyle kursaklarını yarıyor ve tanecikleri çıkarmak için elini daldırıyordu. Ölmeyenleri yeniden işe yaramaları için iğne iplikle diktiler. Diğerlerini ise köyde satmak ya da balık yeni yapmak için torbaya koydular. Tüylerini uğursuzluk getirdiği ve difteri bulaştırdığı için yaktılar. Akşam Consuelo, saçları darmadağın, üstü başı kan içinde geçirdiği günden olağanüstü hoşnut bir halde eve döndü. Arkadaşına veda etti, sandaldan misyonun terasına çıkan asma merdivene tırmandı. Burnu, yüzlerinde korkunç bir tiksintiyle kollarını kavuşturmuş olarak kendisini bekleyen Extremadura rahiplerinin kirli sandaletlerine çarptı. Kente gitmenin tam zamanı dediler rahipler. Yalvarıp yakarmalarının hiçbir yararı olmadı. Onu bekleyen yeni yaşam için hiç de uygun arkadaşlar olmayan maymun ve papağanı almasına da izin vermediler. Onu sandaldan atmasınlar ve nehirde kaybolmasınlar diye ayaklarından bağladıkları 5 yerli kızla birlikte götürdüler. Portekizli Consuelo'ya dokunmadan derin bir bakışla ve ona ipe geçirilmiş diş şeklinde bir altın armağan vererek veda etti. Kız bunu aşk ödülü olarak vereceği birini bulana kadar boynunda taşıyacaktı. Portekizli onu son kez önünde soluk bir önlük, başında kulaklarına kadar geçirilmiş hasır bir şapka, ayakları çıplak ve kederli, eliyle kendisine elveda derken gördü. Yolculuk, vahşi bir yöreden geçen nehrin kolları üzerinde kanoyla başladı. Sonra geceleri soğuktan düşüncelerin bile donduğu, sarp yamaçlarda, katır sırtında ve sonunda da nemli düzlüklerde yabani muz, cüce ananas ormanları içinde kumlu ve tuzlu yollarda kamyonla devam etti. Fakat hiçbir şey, gözlerini dünyanın insanı en allak bullak eden yöresinde yaşama açan ve bu nedenle de şaşırma yeteneğini yitiren çocuğu ürkütmedi. Bu uzun yolculuk boyunca daha sonraki üzüntüler için tek damla saklamadan tüm gözyaşlarını akıttı. Sonunda gözyaşı çeşmesi kuruduğunda ağzını sımsıkı kapattı ve daha sonra yalnızca gerekli olan şeyler için açmaya karar verdi. Birkaç gün sonra başkente geldiler. Papazlar kızları Merhametli Kardeşler Manastırı'na götürdüler. Bir rahibe demir kapıyı gardiyan anahtarıyla açtı. Onları ortasında güvercin, ardıç ve sinek kuşlarının su içtiği boyalı fayanslarla süslü fıskiyeli bir havuzun bulunduğu, etrafı kemerli geçitlerle çevrili geniş ve gölgelik bir avluya aldı. Gölgede halka halinde oturmuş gri üniformalı genç kızlar, eğri iğnelerle yatak kılıfı dikiyor veya hasır sepet örüyorlardı. Rahibe ellerini elbisesinin pileleri arasına gizleyerek, dua ve çalışmayla günahları için teselli bulacaklar. Sağlamları iyileştirmeye değil, hastalara bakmaya geldim. Çoban, toplanmış sürüsünden çok yolunu şaşırmış kuzuyu bulduğu zaman sevinir. Tanrı'nın aziz adı kutsansın, amin gibi bir şeyler söyledi. Consuelo bu vaazın anlamını anlamadı, zaten dikkat de etmedi. Çünkü kendini bitkin hissediyor, kapalı kalma duygusu onu boğuyordu. Hiç dört duvar arasında hapsolmamıştı. Yukarıya bakıp da gökyüzünün bir dörtgene indirgenmiş görünce boğulup öleceğini sandı. Onu yol arkadaşlarından ayırıp baş rahibenin yanına götürdüklerinde bunun nedeninin açık renk teni ve gözleri olduğundan habersizdi. Rahibeler yıllardır onun gibi bir kızı manastıra almamışlardı. Yalnızca yoksul mahallelerden gelen koyu renkli melezler veya misyonerlerin zorla getirdiği kızılderili kızlar alınmıştı. Annen baban kimler? Bilmiyorum. Ne zaman doğdun? Kuyruklu yıldızın görüldüğü yıl. Daha o zaman bile Consuelo eksik bilgileri şairane ifadelerle tamamlıyordu. Kuyruklu yıldızı ilk kez duyduğunda onu doğum tarihi olarak benimsemeye karar vermişti. Çok küçükken birisi ona dünyanın o tanrısal mucizeyi korkuyla beklediğini anlatmıştı. Yıldızın ateş püsküren bir ejderha gibi yükseleceği ve atmosferle temas ettiğinde kuyruğunun dünyayı zehirli gazlardan dev bir bulutla kuşatacağı ve lavların sıcaklığının tüm yaşama son vereceği sanılıyordu. Birçok kişi yanarak ölmemek için intihar etti, diğerleri ise kendilerini son saatin sarhoşluğuna, pisboğazlığına ve hovardalığına bırakmayı yeğlediler. Diktatör bile kendini kaptırdı ve gökyüzünü yeşil görmeye, kuyruklu yıldızın etkisinin altında zincirlerin saçlarının düzeleceğini ve çinilerinkinin kıvrıklaşacağına inanmaya başladı ve gün ışığını unutacak kadar uzun süredir hapiste bulunan bazı düşmanlarının her ne kadar bazıları içlerinde gelecek kuşaklara aktarmak üzere isyan tohumları taşıyorsa da serbest bırakılmasını emretti. Bu devrede doğanların korkunç çirkin oldukları ve kuyruklu yıldız buz ve toz olan bir top halinde evrende kaybolduktan sonra da yıllarca böyle kaldıkları söylenmesine karşın, Consuelo'ya bu dehşet ortamında doğmuş olma fikri çok cazip geldi. Baş rahibe yeni gelenin omuzlarına kadar inen bakır rengi örgülerini eline alarak, ''İlk iş bu şeytan kuyruğunu kesmek olsun.'' dedi. Saçın kesilmesini, bitleri öldürmek ve bu arsız rengi biraz soldurmak için başını çamaşır suyu ve aerolina onirem karışımı ile yıkanmasını emretti. Böylece yele gitti, kalan kısmı soldu ve orijinal parlaklığın yerini dini kuruluşun amaçlarına daha uygun bir renk aldı. Consuelo bu yerde bedeni ve ruhu donarak, içe kapanmış ve yalnız, avludaki soluk güneşin yurdundaki ormanın tepesinde cayır cayır yanan aynı güneş olduğuna inanmaksızın 3 yıl geçirdi. Oraya ne kentin dünyevi gürültüsü ne de birisi kuyu kazarken su yerine dinozor pisliği gibi pis kokulu, koyu, siyah bir sıvının fışkırmasıyla başlayan ulusal zenginlik girdi. Ülke bir petrol denizi içinde yüzüyordu. Bu biraz olsun diktatörlüğün uyuşukluğunu dağıttı, zalimin ve ailesindekilerin zenginliğini o kadar arttırdı ki başkalarının payına da bir şeyler düştü. Kentlerde bazı ilerlemeler görüldü ve petrol alanlarına kuzeyden gelen güçlü kuvvetli ustabaşılarla eski gelenekler sarsıldı ve bir modernlik dalgası kadınların eteklerini kısalttı. Fakat merhametli kardeşler manastırında tüm bunların hiçbir önemi yoktu. Yaşam ilk dualarla sabahın 4'ünde başlıyor, gün değişmez bir düzen içerisinde geçiyor, ruhu temizleme ve dönüşü olmayan bir yolculuk olan ölüm olasılığına hazırlanma saati olan pişmanlık ayininin yapıldığı 6 çanlarıyla bitiyordu. Uzun suskunluk saatleri, cilalanmış parke taşları, tütsü, zambak kokuları, dua mırıltıları, koyu renk ağaçtan banklar, süssüz beyaz duvarlar. Tanrı her an her yerde hissediliyordu. Rahibeler ve birkaç hizmetçi dışında koca tuğla yapıda yalnızca 17 genç kız yaşıyordu. Çoğunluğu öksüz ve terk edilmiş bu kızlar, ayakkabı giymesini, çatalla yemek yemesini ve nasılsa başka şeye yetenekleri olmadığı düşünüldüğünden daha ileride hizmetçi olarak çalışabilmeleri için ev işlerini öğreniyorlardı. Consuelo'nun görünüşü diğerlerinden farklıydı ve rahibeler bunun rastlantı değil, Tanrı'nın isteği olduğuna inandıkları için kiliseye hizmet edeceği ve tarikata gireceği ümidiyle ona iman aşılamaya çalıştılar. Ama tüm çabaları küçük kızın içten gelen tepkisi karşısında boşa gitti. Kız iyi niyetle çaba gösterdiyse de rahibelerin kendisine tanıttığı o zalim tanrıyı hiç benimseyemedi. Kendisi daha neşeli, merhametli, anaç bir tanrıyı yeğliyordu. "Bu Azize Bakire Meryem," dediler. "Tanrı o mu?" "Hayır, Tanrı'nın annesidir." "Evet ama gökyüzünde hangisinin sözü daha çok geçer, annesinin mi, Tanrı'nın mı?" "Sus akılsız kız, sus ve dua et. Tanrı'dan seni aydınlatmasını iste," diye terslediler. Consuelo küçük kilisede oturuyor, ürkücü bir doğalcılıkla yapılmış insanın yerleştirildiği mihraba bakıyor ve tesbih çekmeye çalışıyordu. Ama kısa sürede her biri tutku, intikam, mucizelerle, kutsal tarih kahramanlarıyla orman anılarının birbirine karıştığı sonsuz serüvenlerle dolu düşlere dalıp gidiyordu. Her şeyi, ayinin sözlerini, pazar vaazlarını, dini sohbetleri, gecenin gürültüsünü, koridordaki sütunlar arasındaki rüzgarı, azizlerin yüzlerindeki saf dil ifadeleri açgözlülükle yutuyordu. Uslu ve sessiz olmayı öğrendi ve bu ölçüsüz öykü zenginliğini benim önüme serene ve sözcükler bir nehir gibi akana kadar bir hazine gibi sakladı. Consuelo, kilisede ellerini birleştirmiş ve sükunet içerisinde hareketsiz olarak saatler geçiriyordu. Öyle ki, manastırda onun kutsandığına ve tanrısal hayaller gördüğüne ilişkin söylentiler başladı. Fakat gerçekçi bir Katalonyalı olan ve mucizelere diğer rahibilerden daha az inanan baş rahibe, kutsal bir kendinden geçişin değil, tersine umarsız bir dalgınlığın söz konusu olduğunu anladı. Küçük kız şilte dikmeye, ayin ekmeği yapmaya veya sepet örmeye de hiç heveslenmediğinden baş rahibe eğitiminin bittiğine karar verdi ve onu yabancı bir doktorun, Profesör Jones'un evine hizmetçiliğe verdi. Onu elinden tutarak biraz harap ama Fransız tarzı mimarisiyle hala görkemini koruyan, yetkililerin zamanla milli parka dönüştürdükleri bir tepenin eteğindeki eve götürdü. Consuelo ilk karşılaşmada adamdan o kadar etkilendi ki aylar geçtikten sonra bile korkusunu yenemedi. Onun salona önünde bir kasap önlüğü ve elinde garip metal bir aletle girdiğini gördü. Adam onları selamlamadı bile. Rahibeyi 3-4 anlaşılmaz cümleyle başından savdıktan sonra kafası işiyle dopdolu olduğu için kızın yüzüne bile bakmadan onu mutfağa gönderdi. Consuelo ise tersine onu dikkat ve korkuyla inceledi. Çünkü hayatında böylesine ürkütücü ama aynı zamanda da bir prensinki gibi sarı saçları ve anlaşılmaz bir renkte parıldayan gözleri altından bir İsa tablosu kadar güzel birini hiç görmemişti. Consuelo'nun yaşamındaki tek patronu, yıllarını ölüleri bozulmadan koruyacak bir yöntem geliştirmeye harcamıştı ve bu gizini de insanlığın esenliği için sonunda kendisiyle birlikte mezara götürdü. Ayrıca kanser tedavisiyle de uğraşıyordu. Bu hastalığın sıtmanın yaygın olduğu bataklık yerlerde az görüldüğünü fark edince, hastalarını bataklık sineklerine sokturarak iyileştirilebileceği sonucuna vardı. Aynı mantıkla geri zekalıların başına vurarak onları iyileştirebileceğini de düşünüyordu. Çünkü Galeno gazetesinde bir adamın bir kafa travması sonucu dahiye dönüştüğünü okumuştu. Kararlı bir antisosyalistti. Dünyanın zenginliklerinin tüm insanlara dağıtılması halinde adam başına 35 sent düşeceğini hesaplamış ve devrimlerin gereksiz olduğu sonucuna varmıştı. Çok sağlıklı ve güçlü görünüşüne karşın sürekli keyifsizdi. Bir bilginin bilgisine ve bir papağanın kaprislerine sahipti. Mumyalama yöntemi tüm büyük keşifler gibi şaşırtıcı bir basitlikteydi. Onun yönteminde bağırsakları çıkarmaya, kafayı boşaltmaya, vücudu formüle yatırmaya, sonra da onu katran ve kıtıkla doldurmaya hiç gerek yoktu. Eski yöntemde ise ölü sonunda erik kurusu gibi bumburuşuk görünüyor ve boyanmış cam gözlerini boşluğa dikiyordu. Doktor yalnızca henüz taze olan cesedin kanını alıyor ve yerine onun sanki canlıymış gibi kuruyan bir sıvı dolduruyordu. Deri solgun ve soğuk olsa da parçalanmıyor, saçlar dökülmüyor ve bazen tırnakları bile yerinde kalarak büyümeye devam ediyordu. Tek tatsız yanı insanın içine işleyen keskin kokuydu ama akrabaları zamanla buna da alışıyorlardı. O devirde böcek ısırmalarıyla tedavi ya da zekayı artırmak için darbelere pek az kişi rağbet gösteriyordu. Fakat Jones'un mumyacı olarak ünü, okyanusu bile aşmış ve Avrupalı bilim adamları veya formülünü çalmaya çalışan Kuzey Amerikalı açgözlü tüccarlar onu ziyarete geliyorlardı. Ne yazık ki her defasında elleri boş dönüyorlardı. Ona dünyaca anında ün kazandıran olay, liberal eğilimleri olan tanınmış bir avukatla ilgiliydi. Diktatör onu bu nedenle belediye tiyatrosunda La Paloma'nın galasını seyretmeye gittiği gün çıkışta öldürttü. Onu Profesör Jones'un vücudunda sayılamayacak kadar çok kurşun yarasıyla ama yüzü hiç bozulmamış bir durumda ve henüz sıcakken getirdiler. Kendisi otoriter rejim taraftarı olup demokrasiye güvenmediği için kurbanı ideolojik düşmanı saydığı halde vücudu tahnit etmeye çalıştı. O kadar iyi sonuç aldı ki ailesi ölüye en iyi elbiselerini giydirerek ve sağ eline bir tüy kalem tutturarak kütüphaneye yerleştirdi. İşte böylece onu yıllarca güve ve tozdan, diktatörün kötülük anıtı olarak korudular. Diktatör bu olaya müdahale edemedi çünkü yaşayanlarla mücadele etmek başka şeydi, ölülere saldırmak ise bambaşka bir şey. Consuelo, başlangıçtaki korkusunu aştıktan sonra patronunun mezar kokusu ve kasap önlüğünün basit ayrıntılar, kendisinin de aslında sorun çıkarmayan, aslında iletişim kurulabilir, hatta bazen oldukça sempatik bir insan olduğunu anladı. İşte o zaman manastırla karşılaştırıldığında gözüne bir cennet gibi görünen bu evde kendini rahat hissetmeye başladı. Burada hiç kimse insanlığın esenliği için tesbih çekmek üzere erkenden kalkmıyordu. Kimsenin başkalarının günahlarının cezasını çekmek için bir avuç bezelye üzerine diz çökmesi gerekmiyordu. Merhametli Kardeşler Manastırı'nda olduğu gibi burada da ortalıkta hayaletler dolaşıyordu. Onların varlığını hiçbir bilimsel temele dayanmadıkları için yadsıyan Profesör Jones'un dışında herkes fark ediyordu. Kız çok çalışmasına karşın kimse onun mucizevi erdemleri olduğunu sanarak rahatsız etmeden hayal kurmaya zaman buluyordu. Güçlü, kuvvetliydi, hiçbir zaman yakınmıyor ve rahibelerin ona öğrettikleri gibi hiç soru sormadan itaat ediyordu. Çöpü toplamak, çamaşırları yıkayıp ütülemek, camları silmek, her gün eşek sırtında getirilen buzu almaktan başka, Profesör Jones'a büyük ecza şişeleri içinde mucize çözeltisini hazırlamasında yardım ediyor, mumyaların tozunu alıyor, onları giydiriyor, saçlarını tarıyor ve yanaklarını allıkla renklendiriyordu. Bilgin hizmetçisinden çok hoşnuttu. O gelinceye kadar büyük bir gizlilik içinde yalnız çalışmıştı. Fakat zamanla Consuelo'nun varlığına alıştı ve kendisine laboratuvarda yardım etmesine izin verdi. Çünkü bu sessiz kızdan bir zarar gelmeyeceğinden emindi. Ona gereksinmesi olduğunda hep yanındaydı. Ceketini ve şapkasını çıkardığında ardına bakmadan savurabiliyor, kız bunları havada yakalıyordu. Yargılarında hiçbir zaman yanılmadığı için sonunda ona göze kapalı güven duymaya başladı. İşte böylece mucidin dışında mucize formülü öğrenen tek kişi Consuelo oldu. Fakat bu bilgi onun hiçbir işine yaramadı çünkü patronuna ihanet etmek ve bu gizle ticaret yapmak aklından bile geçmedi. Cesetlere dokunmaktan nefret ediyor ve onları mumyalama çabasını anlamıyordu. Eğer bu gerekli olsaydı doğa bir çaresini bulur ve onların çürümesine izin vermezdi diye düşünüyordu. Bununla beraber yaşamının sonunda ölüleri korumak için insanlığın gösterdiği bu çabaya bir anlam buldu. Çünkü vücutlar elin altında olunca onları hatırlamak daha kolay oluyordu. Consuelo için yıllar heyecansız geçti. Çevresindeki Profesör Jones'un evi de en az rahibeleri manastırı kadar yeniliklerden uzak ve soyutlanmış bir yerdi. Gerçi bu evde haberlerin dinlenebileceği bir radyo vardı. Ancak pek ender açılıyordu. Patronu kaliteli bir gramofonda dolabında sakladığı opera plaklarını dinlemeyi yeğliyordu. Gazete de gelmiyordu. Yalnızca bilimsel dergiler satın alınıyordu. Çünkü bilgin ülkesindeki ve dünyadaki olaylara karşı kayıtsızdı. İçinde bulunduğu dönemin olaylarından çok soyut bilgiler, tarih kayıtları ve gelecekle ilgili tahminlerle ilgileniyordu. Ev sonsuz bir kitap labirentiydi. Duvarlar boyunca yerden tavana kadar çıkan raflarda koyu renkli, deri kokan, düzgün ve dokunulduğunda hışırdayan, kenarları yaldızlı yarı saydam sayfaları ince yazılarla dolu ciltler yığılmıştı. Tüm dünyadan gelmiş düşünce birikimi o raflarda, profesör her birinin yerine gayet iyi hatırlamasına karşın yine de düzensiz sıralanmıştı. Shakespeare'in yapıtları, Kapital'in ciltleri, Konfüçyüs'ün özdeyişleri, Fok'ların yaşamının ve eski denizcilik haritaları, gotik romanlar, Hint şairlerinin yanında duruyordu. Consuelo her gün kitapları temizleyerek saatler geçiriyor, son rafı bitirdiğinde tekrar birinciden başlaması gerekiyordu ama bu en sevdiği işti. Onları incelikle alıyor, okşayarak tozlarını silkeliyor ve her birinin özel dünyasına birkaç dakika dalmak için sayfalarını çeviriyordu. Onları tanımayı ve raflardaki yerlerini öğrendi. Ödünç olarak istemeyi asla cesaret edemedi. Bu yüzden onları gizlice alıp odasına götürüyor, geceleri okuyor ve ertesi gün yerine koyuyordu. Consuelo'nun dönemin devrimlerinden, ilerlemelerinden veya felaketlerinden haberi olmadı. Ama ülkedeki öğrenci olaylarından haberi oldu. Çünkü Profesör Jones kent merkezine gittiği gün atlı polisler neredeyse onu öldürüyorlardı. Yaralara pansuman olarak dişleri yerine oturuncaya kadar ona çorba ve biberonla bira içirmek genç kıza düştü. Doktor karnavalda olduklarını unutup deneyleri için gerekli şeyleri almaya çıkmıştı. Her yıl bu bayram geride bir sürü yaralı ve ölü bırakırdı. Ancak bu kez sarhoşlar arasındaki kavgalar, yankıları pinekleyen vicdanları sarsan başka türden çarpışmalar içinde yitip gitti. Jones tam sokağa geçerken şamata koptu. Gerçekte sorunlar 2 gün önce öğrenciler ülkenin ilk demokratik oylamasıyla güzellik kraliçesi seçerken başlamıştı. Ona taç giydirdikten ve bazılarının dili çözülüp özgürlükten, bağımsızlıktan söz eden ağdalı nutuklar attıktan sonra geçit töreni yapmaya karar verdiler. Daha önce böyle bir şey hiç görülmemişti. Polis tepki göstermede 48 saat gecikti ve tam Profesör Jones elinde kese kağıt ve şişelerle eczaneden çıkarken harekete geçti. Profesör onları ellerinde coplarla 4 nala gelirken gördü ancak ne yoldan çekildi ne de adamları hızlandı. Çünkü kafası kimyasal formüllerinden biriyle meşguldü ve tüm bu gürültü ona tatsız geliyordu. Yoksullar hastanesine götürüldüğü bir sedyede kendine geldi ve dişlerini yere düşmemeleri için eliyle tutarak taşıyıcılara adresini vermeyi başardı. Doktor yastıklarına gömülmüş durumda kendini toplamaya çalışırken polis isyanın elebaşlarını tutukluyor ve hapse tıkıyordu. Ancak bu gençler dövülmedi çünkü aralarında en seçkin ailelerin çocukları da bulunuyordu. Tutuklamalar bir dayanışma dalgasına yol açtı ve ertesi gün bir sürü genç hapishanelere, karakollara gelerek gönüllü tutuklular olarak teslim oldu. Onları gelir gelmez hapse attılar. Fakat birkaç gün sonra serbest bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü bu kadar genç için hapishanelerde yer yoktu ve annelerin şamatası diktatörün hazmını güçleştiriyordu. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.